Ayrım 8, sayfa 63. Schreck birinin paya olduğunu çıkarabildi. Diğerleri ise geçen gece boyunca onunla birlikte olan kişilerdi. Adlarını duymadığını söyledi. Onlar da gülümseyerek kendilerini yeniden tanıttılar. Doktor Schifolsig, Doktor Oi ve Doktor Atro. "Vay canına," dedi Schreck. "Atro, seni gördüğüme ne kadar sevindim." Yaşlı adamın omuzlarından yakalayıp anareste çok doğal olan bir karşılaşmanın burada kabul edilmiyor olabileceğini aklına bile getirmeden yanağından öptü. Ama Atro da ona coşkuyla sarılarak karşılık verdi ve donuk gri gözlerini gözlerine dikti. Schreck onu neredeyse kör olduğunu fark etti. "Sevgili Schreck," dedi Atro. "Ayyo'ya hoş geldin. Uras'a hoş geldin. Evine hoş geldin. Bunca yıl mektuplar yazıp birbirimizin kuramlarını yıktık. Sen her zaman daha iyi bir yıkıcıydın. Dur bir dakika, sana bir şey vereceğim." Yaşlı adam ceplerini karıştırdı. Kadifeden yapılmış üniversite cübbesinin altına bir ceket, onun altına bir yelek, onun altına bir gömlek, büyük olasılıkla onun altına bir kat daha giymişti. Bütün giysilerinde ve pantolonunda cepler vardı. Atro hepsi de dolu 6-7 cebi arayıp cilalı bir tahta parçasına yerleştirilmiş sarı madenden küçük bir küp bulana kadar Schreck onu hayranlıkla izledi. "İşte," dedi Atro kübü süzerek, "armağanın. CON ödülü. Biliyor musun? Para hesabına yattı. İşte. 9 yıl gecikti ama hiç olmamasından iyidir." Ödülü Schreck'e verirken elleri titriyordu. Ödül çok ağırdı. Sarı küp som altındandı. Schreck onu eline tutarak hareketsiz durdu. "Siz gençleri bilmem," dedi Atro. "Ama ben oturacağım. Hepsi Schreck'in çoktan incelediği ve akıl erdiremediği deriye benzeyen kahverengi bir malzemeyle kaplı derin, yumuşak iskemlelere oturdular. 9 yıl önce kaç yaşındaydın, Schreck?" Atro yaşayan Uras fizikçilerin en önde geleniydi. Üzerinde yalnızca yaşın verdiği gurur değil, aynı zamanda saygıya alışmış birinin gözle görülür kendine güveni vardı. Bu Schreck için yeni bir şey değildi. Atro tam da Schreck'in tanıdığı tek otorite biçimine sahipti. Üstelik en sonunda yalnızca adıyla hitap edilmek hoşuna gitmişti. "İlkeleri bitirdiğimde 29 yaşındaydım." Atro. "29 mu? Aman tanrım. Bu senin bir yüz yıldır CEO'un ödülünü kazanmış en geç bilim adamı yapıyor. Benimkini 60 yaşıma varmadan vermeye yanaşmamışlardı. Öyleyse bana ilk yazdığında kaç yaşındaydın?" "20 civarında." Atro kıkırdadı. "O zaman seni 40 yaşında bir adam sanmıştım." "Yasa bul," dedi Oi. Oi, Schreck'e çok kısa gelen ortalama Uraslılardan da kısaydı. Yassı, donuk bir yüzü ve oval, kapkara gözleri vardı. "Senin hiç yazmadığın ve Sabul'a bizimle ilişkiye kurduğu 6 ile 8 yıl arası bir dönem vardı. Ama Sabul, senin bizimle kurduğun radyo bağlantısını hiç kullanmadı. İlişkiniz ne olduğunu merak ettik." "Sabul, Abenay Fizik Enstitüsü'nün en kıdemli üyesidir," dedi Schreck. "Onunla çalışmıştım. Yaşlı bir rakip, kıskanç, kitaplarını tahrif etmiş. Daha en başından anlamıştık. Hiç açıklama gerekmedi, Oy," dedi dördüncü adam olan Schifolsig sert bir sesle. Orta yaşlı, esmer, tıknaz, bir masa başı işçinin nazik ellerine sahip bir adamdı. Aralarında yüzü tümüyle tıraşlı olmayan tek kişiydi. Çenesinde kısa, kır saçlarına uygun sert bir sakal bırakmıştı. Bütün odacı kardeşlerin kardeşçe sevgiyle dolu olduğunu varsaymak için herhangi bir neden yok, dedi. İnsan doğası değişmez. Schreck'in yanıt vermemesinin anlamlı olarak yorumlanması bir dizi hapşırık tarafından önlendi. "Yanımda mendil yok," diye özür diledi gözlerini silerek. "Benimkini al," dedi Atro. Ceplerinin birinden kar gibi bir mendil çıkardı. Schreck mendili aldı. Bunu yaparken de ısrarlı bir anı yüreğine doluverdi. Küçük, kara gözlü bir kızı Sadik, "Kullandığın mendili paylaşabilirsin," diyordu. Onun için çok değerli olan o anı şimdi ona acı veriyordu. Anıdan kurtulmaya çalışarak garip garip gülümsedi. "Ve gezegeninize alerjim var, doktor böyle söylüyor," dedi. "Aman Allah'ım, sürekli böyle hapşırmayacaksın değil mi?" diye sordu ihtiyar Atro, gözünü ona dikerek. "Adamınız gelmedi mi?" diye sordu Paye. "Adamım mı?" Uşak, size bir şeyler getirmesi gerekiyordu. Mendil de vardı. Kendiniz alışveriş yapana kadar idare eder. Pek iyi şeyler değil ama korkarım sizin boyunuzda biri için hazır giyimde pek fazla seçenek yok. Shrek söylenenleri anladığı zaman paya kendi yumuşak, yakışıklı hatlarına uygun hızlı ve kelimeleri uzatarak konuşuyordu. Çok naziksiniz ben, dedi, Atro'ya baktı. Ben biliyorsunuz dilenciyim, dedi yaşlı adama. Tıpkı dikkatlideki Doktor Kimone'ye söylediği gibi. Para getiremezdim, kullanmıyoruz. Armağanlar getiremezdim. Bizde sizde eksik olan herhangi bir şey yok. Bu yüzden iyi bir odacı gibi ellerim boş geliyorum. Atro ve Paye konuk olduğunu, ödeme diye bir sorun olmadığını, bunun onlar için bir zevk olduğunu anlattılar. Ayrıca, dedi Şifoluix kuru sesiyle, iyi hükümeti faturaları ödüyor. Paye ona sert sert baktı ama Şifoluix bakışı yade etmek yerine gözünü dosdoğru Şivek'e dikti. Esmer yüzünde saklamaya çalışmadığı ama Şivek'in yorumlayamadığı bir ifade vardı. Uyarı ya da belki bir suç ortaklığı. İşte ıslah olmamış tuğlu konuşuyor, dedi yaşlı Atro humurdanarak. Yani Şivek yanında hiçbir şey getirmediğini mi söylüyorsun? Makale, yeni çalışmalar falan. Ben bir kitap bekliyordum. Fizikte yeni bir devrim bekliyordum. Bu iddiacı gençleri tepetaklak ettiğini görmeyi bekliyordum. Senin ilkelerinin beni tepetakla ettiği gibi. Ne üzerinde çalışıyorsun? Doktor Paye'nin blok evren, paradoks ve görecelilik üzerine makalesini okuyordum. Çok iyi. Sayıyor, şu andaki yıldızımız kuşkusuz. En azından kendi gözünde değil mi sayıyor? Neyse, işimize bakalım. Genel zaman kuramının nerede? Kafamda, dedi Shrek içten rahat bir gülümsemeyle. Çok kısa bir duraklama oldu. Oye ona yabancı bir fizikçinin arz ve Einstein'ın görecelilik kuramı üzerine çalışmasının görüp görmediğini sordu. Shrek görmemişti. Bu çalışma heyecanlanmayı çoktan geride bırakmış olan Arthur dışında hepsini heyecanlandırmıştı. Paye, Shrek'e çevrenin bir kopyasını getirmek için koşarak odasından gitti. Yüzlerce yıl önce yazılmış ama bizim için yeni fikirler içeriyor, dedi. Belki, dedi Arturo. Ama bu dış dünyalılar hiçbiri bizim fiziğimizi izleyemiyor. Hainler ona maddecilik, arzular ise gizemcilik diyorlar. Sonra ikisi de vazgeçiyor. Yabancı olan her şeye duyulan bu heves seni yolundan alıkoymasın Shrek. Bize verecek bir şeyleri yok. Her horoz kendi çöplüğünde öter. Babam bir zamanlar dediği gibi. Homurdanarak doğruldu. İskemleden kalktı. Haydi koruda yürüyüşe çıkalım ikimiz. Burayı tıkılıp kaldığına göre burnunun tıkalı olmasına şaşmamalı. Doktor bu odada 3 gün kalmam gerektiğini söylüyor. Hastalık kapabilirmişim, bulaştırabilirmişim. Doktorlara kulak asma sevgili dostum. Belki bu sefer dinlenmesinde yarar var, Doktor Arturo, dedi Paye rahat ve yatıştırıcı sesiyle. Ne de olsa doktor hükümetin adamı değil mi, dedi Şifolis kötü niyetli bir tavırla. Bulabildikleri en iyi adam, eminim, dedi Arturo gülümsemeden ve Şive'yi daha fazla zorlamadan çıktı. Şifoelis onunla gitti. İki genç adam uzun bir süre daha Şivek'le kalıp fizikten bahsettiler. Şivek büyük bir sevinçle ve tıpkı bir şey olması gerektiği gibi bulduğunda duyduğu derin aşinalık duygusuyla yaşamında ilk defa kendine denk kişilerle konuşmayı keşfetti. Mitis harika bir öğretmen olmasına karşın Shivek'in onun cesaret vermesiyle araştırmaya başladığı yeni kuramsal alanlara girmeyi hiçbir zaman başaramamıştı. Gwarap tanıdıkları arasında eğitimi ve yeteneği kendisiyle kıyaslanabilir tek kişiydi. Ama Gwarap'la çok geç onun yaşamının sonlarına doğru tanışmışlardı. O günlerden beri Shivek birçok yetenekli kişiyle çalışmış ama Abene Enstitüsü'nde tam zamanlı üyesi olmadığından hiçbir zaman onları fazla ileriye götürememişti. Eski sorunlarla klasik ardışlık fiziğinin içinde boğulmuş kalmışlardı. Ona denk kimse yoktu. Burada eşitsizlikler diyarında sonunda kendine denk kişilere rastlamıştı. Bir vahiy, bir kurtuluştu bu. Fizikçiler, matematikçiler, gökbilimciler, mantıkçılar, biyologlar hepsi burada üniversitedeydiler. Onlar onu ziyaret ediyor, Shrek de onlara gidiyordu. Konuşuyorlardı. Konuşmalarından yeni dünyalar doğuyor, düşüncenin doğasına iletilmek vardır. Yazılmak, konuşulmak, gerçekleştirilmek. düşünce çimen gibidir, ışığı arar, kalabalığı sever. Melezlenmek için can atar, üzerine basıldıkça daha iyi büyür. Daha üniversitedeki o ilk akşam üstünde Oye ve Paye ile birlikteyken Trin ve Bedap'la çocukken ve çocuksu bir düzeyde gece yarılarına kadar konuştuklarını, birbirlerini kızdırıp meydan okuyarak her zaman daha çok cesaret isteyen hayaller kurmaya ittirdikleri zamandan beri aradığı bir şeye kavuştuğunu anlamıştı. O gecelerden bazılarını aynı canlılıkla anımsıyordu. Trin'i görüyor, Trin'in eğer orasının gerçekten nasıl olduğunu bilseydik belki bazılarımız oraya gitmek isterdi dediğini duyar gibi oluyordu. Fikir onu o kadar şaşırtmıştı ki Trin'in üzerine atlamıştı. Tir de hemen geri çekilmiş, zavallı lanetli ruh. Her zaman geri çekilirdi. Her zaman da haklıydı. Konuşma durmuştu. Paye ve Oye'ye susmuşlardı. Üzgünüm dedi, başım ağrıyor. Yer çekimiyle aran nasıl diye sordu Paye. Zeki bir çocuk gibi çekiciliğine güvenen birinin sevimli gülümsemesiyle. Fark etmiyorum dedi Şivek. Yalnızca şuralarda nasıl derler? Dizler, diz mafsalları. Evet, dizler. İşlev bozuldu ama alışacağım. Önce Poe'ye, sonra Oye'ye baktı. Bir soru var ama gücendirmek istemiyorum. Korkmayın efendim, dedi Poe. Oye, korkmayı bildiğinizden emin değilim, dedi. Oye, Poe gibi sevimli biri değildi. Fizikten bahsederken bile kaypak, gizli bir tarzı vardı. Yine de Şivek bu tarzın arkasında güvenilebilecek bir şeyler olduğunu hissediyordu. Paye'nin cana yakınlığının arkasında ise ne vardı acaba? Her neyse, önemli değildi. Hepsine güvenmek zorundaydı ve güvenecekti. Kadınlar nerede? Paye güldü. Oya'ya gülümsedi. Ve ne anlamda? Diye sordu. Her anlamda. Geçen geceki partide kadınlarla tanıştım. 5-10 tane, yüzlerce de erkek. Hiçbiri bilgin değildi sanırım. Kimdi onlar? Karılarımız. Biri de benim karımdı, dedi Oye sırsaklayan gülümsemesiyle. Diğer kadınlar nerede? O konuda hiç güçlük yok efendim, dedi Paye hemen. Yalnızca tercihlerinizi belirtin, sağlaması çok kolay. Anares gelenekleri hakkında bazı renkli söylentiler duyuyoruz. Ama sanırım isteyebileceğiniz hemen her şeyi sağlayabiliriz, dedi Oye. Şivek neden bahsettiklerini hiç anlamıyordu. Kafasını kaşıdı. O zaman buradaki bütün bilginler erkek mi? Bilginler mi? Dedi Oye inanamayarak. Paye öksürdü. Bilginler. Evet, tabii ki hepsi erkek. Kız okullarındaki bazı kadın öğretmenler de var kuşkusuz. Ama hiçbir zaman lisans düzeyine geçemezler. Neden? Matematiği beceremiyorlar. Kafaları soyut düşünceye çalışmıyor. Uyamıyorlar. Nasıl olduğunu biliyorsunuz. Kadınlar düşünmek dedikleri şey rahimle yapılır. Kadınların düşünmek dedikleri şey rahimle yapılır. Tabii her zaman birkaç aykırı örnek görülebilir. Vajinaları körelmiş, suratsız, zeki kadınlar. Siz odacılar kadınların bilimle uğraşmasına izin vermiyor musunuz? Diye sordu Oye. Bilimle uğraşıyorlar, evet. Çok fazla değildir inşallah. Yarısı kadarı. Paye her zaman söylemişimdir dedi. Doğru dürüst eğitilmiş kadın teknisyenler herhangi bir laboratuvar ortamında erkeklerin yükünü büyük ölçüde hafifletebilirler. Yinelenen işlerde erkeklerden daha becerikli ve hızlılar. Üstelik daha uysallar, daha zor sıkılıyorlar. Eğer kadınları kullansaydık, erkekler özgün çalışmalar için daha genç yaşta serbest kalabilirlerdi. Benim laboratuvarımda olmaz, dedi Oye. Yerlerinde kalsınlar. Kadınlara özgün entelektüel çalışma yapılabilecek yetenekte bulmuyor musunuz Doktor Şivek? Onların beni yetenekli bulduklarını söylemek daha doğru olur. Kuzey batışında Mitis benim öğretmenimdi. Bir de Gvarap vardı. Sanırım onun hakkında bir şeyler biliyorsunuzdur. Gvarap kadın mıydı? Dedi Paye gerçek bir şaşkınlıkla ve güldü. Oye ikna olmamış ve gücenmiş görünüyordu. Adlarınızdan anlaşılmıyor tabii, dedi soğukça. Sanırım cinsler arasında ayrım yapmamaya önem veriyorsunuz. Şivek yumuşak bir sesle, o da bir kadındı, dedi. İşte gördünüz mü, dedi Oye. Omuz silkmedi ama neredeyse silkiyordu. Paye saygılı görünüyordu ve başını salladı. Tıpkı ihtiyar Atro anlamsız konuştuğunda yaptığı gibi. Şivek bu adamlarda kişisel olmayan ve çok derine inen bir düşmanlığı dokunduğunu gördü. Görünüşe göre onlar da gemideki masallar gibi bir kadın, bastırılmış, susturulmuş, hayvanlaştırılmış bir kadın, kafeste ve Kafeste bir öfke içeriyorlardı. Onları kızdırmaya hakkı yoktu. Sahip olma dışında bir ilişki bilmiyorlardı, sahipliydiler. Güzel, erdemli bir kadın, dedi Paye. Bizim için bir esin kaynağıdır. Dünyadaki en değerli şeydir. Şimek kendini çok rahatsız hissetti. Kalkıp pencerenin önüne gitti. Dünyamız çok güzel, dedi. Daha fazlasını görmek isterdim. İçeride kalmam gereken sürede bana kitap verebilir misiniz? Tabii efendim. Ne tür kitaplar? Tarih, resim, öykü, herhangi bir şey. Belki de çocuk kitapları. Görüyorsunuz, çok az şey biliyorum. Uras hakkında bir şeyler öğreniyoruz ama çoğunlukla odanın zamanına ait şeyler. Ondan önceki 8500 yıllık bir geçmiş var. Sonra Anares'e göçten bu yana 150 yıl var. Son gemi son göçmenleri getirdi. Son gemi son göçmenleri getirdiğinden bu yana ise cehalet. Biz sizi görmezlikten geliyoruz, siz de bizi. Siz bizim tarihimizsiniz, biz belki sizin geleceğiniziz. Öğrenmek istiyorum, görmezlikten gelmek değil. Gelmenin nedeni bu. Birbirimizi tanımalıyız. İlken insanlar değiliz. Ahlakımız artık kabile ahlakı değil. Olamaz. Bu tür bir görmezlikten gelme yanlış, yanlışlıklara yol açar. Bu yüzden öğrenmeye geldim. Çok açık sözlü konuşuyordu. Paye coşkuyla kabul etti. Haklısınız efendim. Hepimiz amaçlarınıza tümüyle katılıyoruz. Oye onu siyah, donuk ve oval gözleriyle baktı ve o halde dedi. Temel olarak toplumumuzun bir elçisi olarak geliyorsunuz. Şvek dönüp şimdiden kendi yeri, kendi bölgesi olarak gördüğü şöminenin önündeki mermer yere oturdu. Dikkatli olması gerektiğini hissediyordu ama bundan daha fazla hissettiği, onu başka bir dünyadan, aradaki kuru boşluğu aşarak getiren gereksinme, iletişim gereksinmesi, duvarları yıkma isteğiydi. Dikkatle, İnisiyatif Sendikası'nın son 2 yıl boyunca Uras'la radyo bağlantısı kuran grubun bir üyesi olarak geliyorum, dedi. Ama biliyorsunuz, herhangi bir otoriteye veya kuruma bağlı bir elçi değilim. Umarım beni o maksatla çağırmadınız. Hayır, dedi Oy. Biz sizi istedik, fizikçi Şiveki. Tabii ki kendi hükümetimiz ve Dünya Hükümetleri Konseyi'nin onayıyla. Ama siz IEU Eon Üniversitesi'nin özel konuğu olarak buradasınız. Güzel. Ama sizin buraya nasıl geldiğinizi bilemiyoruz. Onayla mı? Duraksadı. Shrek sırıttı. Hükümetimin onayıyla mı? Anares'te ismen bir hükümet olmadığını biliyoruz. Ama öyle gözüküyor ki bir yönetim var. Sizi gönderen grubun, sizin sendikalarınızın bir tür hizip olduğunu çıkardık. Belki de devrimci bir hizip. Anares'teki herkes devrimcidir. O iyi. Yönetim ve yürütme ağının adı ÜDE'dir. Üretim ve dağıtım eşgüdümü. Üretici işlerde çalışan her türlü kişi sendika ve federatif için düzenleyici bir sistem oluşturur. Kişileri yönetmezler, üretimi yönetirler. Beni de destekleyecek, ne de engelleyecek yetkileri yoktur. Bize yalnızca hakkımızdaki kamuoyu görüşünü söyleyebilirler. Toplumsal vicdan önündeki konumumuzu. Bilmek istediğiniz bu mu? Evet, arkadaşlarım ve ben pek onaylanmıyoruz. Anares'tekilerin çoğu Uras hakkında bir şey öğrenmek istemiyor. Ondan korkuyor ve mülkiyetçilerle herhangi bir ilişki istemiyor. Kabalık ettiysem özür dilerim. Burada da bazıları için durum aynı, değil mi? Küçümseme, korku, kabile ruhu. Ben bunu değiştirmeye başlamak için geldim. Yalnızca kendi inisiyatifinizle mi? Dedi Oyi. Bu tanıdığım tek inisiyatiftir, dedi Şivek, gülümseyerek büyük bir açık sözlülükle. Ondan sonraki birkaç günü kendisini görmeye gelen bilginlerle konuşarak, Paye'nin getirdiği kitapları okuyarak ve bazen yalnızca çift kemerlik pencerelerde durup büyük vadiye yazın gelişini seyrederek, dışarıda açık havadaki kısa, tatlı konuşmaları dinleyerek geçirdi. Kuşlar şimdi şarkıcıların adlarını ve neye benzediklerini kitaplardaki resimlerden biliyordu. Ama hala şarkıyı duyduğunda ya da ağaçtan ağaca kanat parıntılarını yakaladığında bir çocuk gibi şaşkınlıkla baka kalıyordu. Burada Uras da kendini çok garip, yitik, yabancı ve aklı karışmış hissedeceğini düşündü. Ama böyle bir şey hissetmiyordu. Doğal olarak şimdi anlayamadığı, şöyle bir görebildiği sonsuz şey vardı. Birçok şey. Bütün ulusları, sınıfları, kastları, tarikatları, gelenekleri ve göz kamaştırıcı, şaşırtıcı, bitmez tükenmez tarihiyle inanılamayacak kadar karmaşık bir toplum. Her karşılaştığı insanda şaşırtmacalarla dolu yeni bir bilmeceydi. Ama hiçbirinin onu beklediği kaba, soğuk bencillerden değildi. Kültürleri ve coğrafyaları kadar karmaşık ve çeşitliydiler. Zekiydiler, naziktiler. Ona bir kardeş gibi davranıyorlardı. Kendini yitik, yabancı değil, kendi evindeymiş gibi hissetmesi için ellerinden geleni yapıyorlardı. O da kendi evi gibi hissediyordu. Elinde değildi. Bütün dünya, havanın yumuşaklığı, güneş ışığının tepelere vurması, biraz daha ağır olan yer çekiminin gücü, ona burasının gerçekten evi, ırkının dünyası olduğunu ve bütün bu güzelliğin onun doğuştan hakkı olduğunu söylüyordu. Sessizlik, Annelies'in o sessizliği, gece bunu düşündü. Orada hiç kuş ötmezdi. Orada insan sesinden başka bir şey yoktu. Sessizlik ve çorak topraklar. Üçüncü gün ihtiyar Atro ona bir yığın gazete getirdi. Shivey'in en sürekli arkadaşı olan Paye, Atro'ya bir şey demedi ama yaşlı adam gittiğinde Shivey, "Berbat bir çöplük bu gazeteler efendim," dedi. "Eğlendirici ama orada okuduğunuz hiçbir şeye inanmayın." Shivey en üstteki gazeteyi aldı. Düşük kalite kağıda, kötü basılmıştı. Uras da eline geçen ilk kaba yapılmış şeydi. Aslında Annelies'te gazeteyi yerine geçen üdev bültenleri ve bölgesel raporlara benziyordu. Ama stili o lekeli, pratik gerçekleri anlatan yayınlardan çok farklıydı. Ünlem işaretleri resimlerde doluydu. Shivek'in uzay gemisi önünde bir resmi vardı. Paya kolunu tutuyor ve kaşlarını kaldırıyordu. Resmi üzerinde büyük puntolarla aydan gelen ilk adam yazıyordu. Büyülenen Shivek okumaya devam etti. Dünyadaki ilk adım. Uras'a 170 yıldır Annelies yerleşim bölgesinden gelen ilk ziyaretçi olan Doktor Shivek'in fotoğrafları. Dün Pierre uzay limanına ay gemisiyle iner inmez çekildi. Bilim aracılığıyla tüm uluslararası hizmetinden dolayı CON ödülünü kazanmış olan ünlü bilgin daha önce hiçbir dış dünyalıya verilmeyen bir onur olan Yeoun Üniversitesi profesörlüğünü kabul etmiştir. Uras'ı ilk kez gördükten sonra ne düşündüğü sorulduğunda uzun boylu ünlü bilgin şu yanıtı verdi. Güzel gezegeninize çağrılmak benim için büyük bir onur. Tüm Cetilliler için yeni bir dostluk çağının açılacağını, ikiz gezegenlerimizin birlikte kardeşlik içinde ilerleyeceğini umuyorum. Ayrım sonu.